Ayrım 40, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 501. Kamrayı yere çökmüş olan adamların oluşturdukları sıraların önünde ağır ağır ilerledi. Arada bir denizcilerden birini saçlarından yakalayarak adamın kafasını kaldırıyor ve suratını inceliyordu. Sıranın sonuna erişince geri dönüp neşeyle, ''Beni dinleyin iyi çocuklar'' dedi. ''Hepiniz için yerim var. Benimle sefere çıkarsanız ayda bir şilin ve ödül parasından da pay alırsınız.'' Adımın Angus Cochran olduğundan ne kadar eminsem, elimize paylaşmamız için çuvallar dolusu altın ve gümüş geçeceğinden de o kadar eminim. Tayfaların hiçbiri yanıt vermedi. Akbabanın kaşları çatıldı. Sağır mısınız? Yoksa dilinizi şeytan mı kaptı? Cambrai Lord'u Cochran'la kim sefere çıkacak? Güverteye daha da derin ve sıkıcı bir sessizlik çöktü. Cambrai esirlerin içinden en zeki görünüşlü olanlardan birini seçti. ''Adın nedir oğlum?''
''Davy Morgan.''
''Benimle sefere çıkar mısın Davy?'' Gemici ağır ağır başını kaldırarak Akbaba'ya baktı.
''Ben Bay Winterton'ın kıyıda katledildiğini ve kaptanın soğukkanlılıkla vurularak öldürüldüğünü gördüm. Ben katil korsanlarla sefere çıkmam.''
Akbaba tiz bir sesle ''Korsan mı?'' diye bağırdı. ''Bana korsan demeye cüret ediyorsun öyle mi? Seni leş kokulu pislik yığını.'' ''Sen martılara yem olmak için doğmuşsun, bu da olacak.''
Büyük kılıcı hışırdatarak kınından çekti. Havaya kaldırıp Davy Morgan'ın kafasını yukarıdan aşağıya yardı. Dişlerini kırarak adamın kafasını omuzlarına kadar kesti. Sonra elinde kanlı kılıç esirlerin oluşturduğu sıranın önünde hızla ilerledi.
''İçinizde suratıma karşı korsan diyecek biri daha var mı?''
Tutsaklar seslerini çıkarmadılar. Sonunda Cambrai hızla St. Paul's'a döndü.
''Hepsini altın dalın ambarlarına kapat. Onlara günde sadece bir peksimet ve dörtte bir litrede su ver. Teklifimi daha ciddi bir biçimde düşünsünler. Birkaç gün sonra bu güzellerle yeniden konuşacağım. Bakalım o zaman daha terbiyeli davranabilecekler mi?''
Sam'i bir kenara çekerek daha alçak sesle, ''Fırtınanın neden olduğu hasar henüz tümüyle onarılmadı.'' Direk ve yelkenleri işaret etti.
''Bu artık senin gemin. Ona sen komuta edeceksin. Her şeyi hemen tamir ettir.''
Bu Tanrı'nın terk ettiği yerden mümkün olduğu kadar çabuk ayrılmayı istiyorum.
Beni duyuyor musun Kaptan Bolt?
Porsu'nun gözleri bu ünvanın uyandırdığı sevinçle parladı. Cambrai giriş yerine giderek filikalardan birine indi.
Beni kıyıya götürün köpekler!
Tekne daha kumsala yanaşmadan dizlerine kadar gelen suya atlayıp kıyıya çıktı. Albay Schroeder orada onu bekliyordu.
Hollandalı sizinle konuşmalıyım lordum dedi.
Akbaba ona sevimli bir tavırla gülümsedi.
''Konuşmalarınız bana her zaman zevk verir efendim, benimle gelin. Ben işlerimle ilgilenirken bir yandan da konuşabiliriz.''
Schroeder'i kıyıdan çıkararak koruya soktu. Hollandalı ''Kaptan Levalin'' diye başladı ama Akbaba onu susturdu.
''Levalin aşağılık bir korsandı. Ben de kendimi onun kalleşliğine karşı savunuyordum.''
Birdenbire durup Schroeder'e döndü. Kolunu sıvayarak omuzundaki girintili çıkıntılı mor yara izini gösterdi.
''Bunu görüyor musunuz?''
Levalin'e vaktiyle bir kere güvendim ve karşılığı bu yara oldu. Eğer ondan önce davranmasaydım haydutları bize saldıracak ve hepimizi olduğumuz yerde kılıçtan geçireceklerdi. Bunu anladığınızdan ve işe karıştığım için bana minnet duyduğunuzdan eminim. Yoksa ölenler arasında siz de olabilirdiniz. Cambrai kumsaldan çıkan adamlarını işaret etti. Tayfalar Levalin'le Vincent Winterton'un cesetlerini bacaklarından yakalamış sürüklüyorlardı. Galli kaptanın parçalanmış kafası üzerinde sürüklendiği kumlarda kırmızı bir iz bırakıyordu. Schroeder bu cenaze törenini dehşetle izledi. Cambrai'nin sözlerinde hem gizli bir tehdit hem de bir uyarı olduğunun farkındaydı. İlk ağaç dizisinin hemen gerisine sıra sıra derin hendekler kazılmıştı. Daha önce Sir Francis Courtney'in kampının bulunduğu yere... İngiliz kaptanın kulübesi ortada yoktu. Onun yerine 6 metre derinliğinde derin bir kuyu açılmıştı. Kuyunun dibine gölden sızan tuzlu su dolmuştu. Eski baharat deposunun olduğu yerde de yine kazılar yapılmıştı. Sanki ağaçların arasında sürüyle madenci çalışmıştı. Akbabanın adamları ölüleri en yakındaki çukura sürükleyerek onları içine atıverdiler. Cesetler dik yandan kaydılar ve suları şakırdatarak dipteki gölcüye yuvarlandılar. Schroeder hem endişeli hem de kararsızdı.
''Levalin'in öyle biri olduğuna inanmakta zorluk çekiyorum.''
Ama Cambrai onun sözlerini tamamlamasına izin vermedi.
''Tanrı aşkına Schroeder, sözlerime inanmıyor musunuz? Bu konuda kuşkularınız mı var?
Bana kesinlikle kaderinizi benimkine bağlamayı istediğinizi söylediniz. Şimdi ne olacak? Eğer hareketlerim hoşunuza gitmiyorsa o zaman hemen, şimdi ayrılmamız daha iyi olur. Size altın dalın filikalarından birini veririm. Levelin'in korsanlarından bir grubu da. Onların yardımıyla Ümit Burnu'na dönersiniz. Artık vicdanınızın nelere el vermediğini de Vali Van de Velde'ye anlatırsınız. Bu daha hoşunuza gider mi? Hollandalı hayır efendim diye yanıt verdi, gitmez. Artık Ümit Burnu'na dönemeyeceğimi siz de biliyorsunuz. Pekala albay, şimdi yine benimle misiniz?
Schroeder kararsızca durakladı. Diğer ölüleri gömen grupların iğrenç çalışmalarını seyrediyordu. Cambrai'ye karşı çıktığı takdirde Kaptan Levalin ve Altındal'ın tayfalarının yanında yer alacağını biliyordu.
Sonunda, evet sizinleyim dedi.
Akbaba başını salladı.
O halde işte elim.
Üzeri kızıl kıllarla kaplı iri çilli elini uzattı. Schroeder ağır ağır uzanarak bu eli sıktı. Cambrai Hollandalı'nın gözlerindeki ifadeden adamın artık gerçeği kavradığını anladı. Schroeder toplum dışı bir insandı şimdi. Cambrai de sonunda ona güvenebileceğini biliyordu. Hollandalı Altındal'ın subay ve mürettebatının katledilmelerini kabul ederek, hatta buna göz yumarak bir kanun kaçağı ve bir korsana dönüşmüştü. Artık her bakımdan Akbaba'nın adamıydı.
Şimdi benimle gelin efendim. İzin verin de size burada yaptıklarımızı göstereyim.
Cambrai konuyu kolaylıkla değiştirmişti. Schroeder'i üst üste yığılmış ölülerin yanından geçirirken dönüp cesetlere bakmadı bile.
Anlayacağınız, ben Francis Courtney'i çok iyi tanırdım. Onunla iki kardeş gibiydik. Ben hala Frankie'nin hazinesinin buralarda bir yerde saklı olduğundan eminim. Stan Vastikheid ve Herr Leake nahıttan aldığı ganimetin. Bütün azizlerin kanı adına bu kumların altında bir yerde 20.000 sterlin gömülü olmalı.
Sonunda Cambrai'nin adamlarının ellerinde küreklerle tekrar çalışmaya başladıkları uzun ve derin hendeğe geldiler. Tayfaların arasında Akbaba'nın Ümit Burnu'ndaki köle pazarından satın aldığı 3 zenci de vardı.
Akbaba, jiri diye böğürdü. Matesi, kimatti.
Esirler irkildiler. Küreklerini atarak efendileriyle konuşmak için endişeyle hendekten yukarı tırmandılar.
Şu muhteşem güzellere bakın efendim. Onların her biri için 500 florin verdim. Şimdiye kadar yaptığım en kötü alışverişti bu. İşte şimdi karşınızda zencilerin en iyi 3 şey yapabildiklerini gösteren canlı kanıtlar. Onlar yalan söylüyor, çalıp çırpıyor ve döneklik ediyorlar.
Akbaba gürültülü bir kahkaha attı.
Bu doğru değil mi Jiri?
Jiri gülerek evet der gibi başını salladı. Doğru lordum, Tanrı'nın kendi gerçeği bu. Akbaba gülmeye başladığı gibi birdenbire sustu.
Sen Tanrı hakkında ne biliyorsun dinsiz budala?
İri yumruğuyla Jiri'ye müthiş bir darbe indirerek onu hendeğe yuvarladı.
Üçünüz de işinizin başına dönün.
Jiri, Matesi ve Kimatti küreklerini kaparak telaşla hendeğin dibini kazmaya başladılar. Toprakları yukarıya, oradaki yığının üzerinden hızlı atıyorlardı. Cambrai ellerini beline dayayarak zencilerin tepelerine dikildi.
Şimdi beni iyi dinleyin, gece yarısının piçleri. Bana aradığım hazinenin burada gömülü olduğunu söylüyorsunuz. İyi ya, onu benim için bulun. Yoksa buradan ayrılırken gemimde olmayacaksınız. Üçünüzü de kapkara pençelerinizle kazdığınız bu mezara gömeceğim. Beni duyuyor musunuz?
3 zenci bir ağızdan evet lordum diye yanıt verdiler. Akbaba dostça bir tavırla Schroeder'in kolunu tutarak onu hendekten uzaklaştırdı.
Artık o acıklı gerçeği kabul etmek zorundayım. Bu üçü Frankie'nin hazinesinin yerini aslında bilmiyorlardı. Bütün bu aylar boyunca beni oyalayıp durdular. Köpeklerim ve ben köstebekçilik oynamaktan artık bıktık. Şimdi mütevazi kulübemde sizi ağırlamama izin verin. Size bir maşrapa viski ikram etmeme de. Siz de bana Büyük Moğol'la Prester John arasındaki şu küçük güzel savaştan söz edersiniz. Bana kalırsa siz ve ben Filler Gölü'nden başka bir yerde daha iyi bir iş bulabilir, daha fazla kazanç sağlayabiliriz.
Hal kamp ateşinin ışığında büyük bir iştahla füme et yiyen grubuna baktı. Son birkaç gün iyi av bulamamışlardı, çoğu da yorgundu. Kendi denizcileri hiçbir zaman esir olarak yaşamamışlardı. Ümit Burnu'nda kalenin surlarındaki çalışmaları da onları sindirmemiş, korkaklaştırmamıştı. Tersine onları sertleştirmişti. Bu uzun yürüyüşte hepsini sağlamlaştırmıştı.
Hal'in onlardan isteyebileceği başka bir şey yoktu. Savaşta denenmiş dayanıklı cengaverler de onlar. Genç adam Altuğda'dan hoşlanıyor, ona güveniyordu. Ama o da çocukluğundan beri köleydi. Adamlarından bazıları hiçbir zaman savaşçı olamayacaklardı. Sabah ise Hal'i düş kırıklığına uğratmıştı. Somurtkanlaşmış, her şeyi engellemeye başlamıştı. Görevlerini yapmıyor, Hal'in ona verdiği emirlere karşı çıkıyor ve durmadan aynı lafları tekrarlıyordu. ''Ben artık köle değilim. Hiçbir insanın bana emir vermeye hakkı yok.'' Hal sabah Akbaba'nın denizcileri gibi adamlarla dövüşemez diye düşündü. Sonra başını kaldırdı ve yanına oturan Sukeyna'ya gülümsedi. Sukeyna sabahı kendine düşman etme diye fısıldadı. ''Bunu ben de istemiyorum ama gruptaki her erkek üzerine düşeni yapmalı.'' Başını eğerek genç kadına şefkatle baktı. ''Sen sabah gibi 10 kişiye bedelsin ama bugün birkaç defa sendelediğini gördüm. Sana bakmadığımı sandığın anlarda gözlerinde acı dolu bir ifade beliriyordu. Hasta mısın sevgilim? Grubun fazla hızlı yürümesine mi neden oluyorum?''
''Sen beni fazla seviyorsun Gundvane.'' Sukeyna başını kaldırarak genç adama gülümsedi. ''Seninle birlikte cehennemin kapılarına kadar gider ama yine de şikayet etmem.''
''Şikayet etmeyeceğini biliyorum. Beni de endişelendiren bu. Şikayet etmezsen ne derdin olduğunu nasıl bilebilirim?''
Sukeyna genç adamın kaygılarını gidermeye çalıştı. ''Benim hiçbir derdim yok.''
Hal ısrarla öyleyse yemin et dedi. Hasta olmadığına, benden bir şey saklamadığına yemin et.
Sana bu öpücükle yemin ediyorum. Sukiyana dudaklarını uzattı. Her şey Tanrı'nın istediği gibi yolunda. Ben bunu sana kanıtlayacağım.
Hal'i elinden tutup kamp yerinin karanlık bir köşesine yaptığı yatağa götürdü. Hal çok mutlu olmasına rağmen sonradan bir şeyin değişmiş olduğunu düşündü. Ama bunun ne olduğunu bilemedi.
Ertesi günkü uzun yürüyüş sırasında Sukeyna'yı dikkatle izledi. Ona Balili prenses dik yerlerde eskisi kadar çevik yürüyemiyormuş gibi geldi. Sonra sıcak doruk noktasına ulaştığında Sukeyna sıradaki yerinden geride kalmaya başladı.
Zvanti fillerin açtığı patikada aşılması zor bir yere geldikleri zaman genç kadına yardım etmeye gitti. Ama Sukeyna ona sert bir tavırla bir şeyler söyleyerek uzattığı elini itti. Hal belli belirsizce hızı azalttı. Sukeyna'nın rahatlamasını istiyordu. Öğle molasını da daha önceki günlere göre biraz erken aldı. Hal o gece uyuyamadı. Sukeyna yanında bir ölü kadar hareketsiz yatıyordu. Derin bir uykuya dalmıştı. Genç adam onun sağlığının yerinde olmadığından emindi artık. Sukeyna uyurken öyle hafif soluk alıyordu ki Hal endişelerini gidermek için bir ara kulağını onun ağzına yaklaştırdı. Sukeyna'yı kendine çekti. Ona sevgilisinin vücudu alev alev yanıyormuş gibi geldi. Sukeyna şafaktan önce bir defa dokunaklı bir biçimde inledi. Hal kalbinin ona duyduğu sevgi ve şefkatle şiştiğini hissetti. Sonunda o da derin bir uykuya daldı. Hiç rüya görmedi. İrkilerek uyandı ve Sukeyna'ya doğru uzandığı zaman onun yanında olmadığını fark etti. Hal bir dirseğinin üzerinde doğrularak kampta etrafına bakındı. Ateş bir avuç kora dönüşmüştü. Ama ay batı ufkuna yaklaşmış olmasına rağmen yine de ortalığı yeterince aydınlatıyordu. Hal Sukiyana'nın kampta olmadığını gördü. Aboli'nin kara silüetini seçti. Ayın daha parlak ışıkları sabah yıldızını adeta sönükleştiriyordu. Ama yıldız girişte oturmuş nöbet bekleyen zincirin tam tepesindeydi. Aboli uyanıktı. Hal onun usulca öksürdüğünü duydu. Sonra da yumuşak kürk battaniyeyi omuzlarına daha sıkıca sardığını gördü. Genç adam kendi karrosunu yana itti. Aboli'ye doğru gidip onun yanında çömeldi.
''Sukeyna nerede?'' diye fısıldadı.
''Kısa bir süre önce buradan ayrıldı.''
''Ne tarafa gitti?''
''Dereye doğru.''
''Ona engel olmadın mı?''
''Özel işi için gidiyordu.''
Aboli dönerek genç adama merakla baktı.
''Onu neden durduracaktım?''
Hal yine fısıldadı. ''Affedersin, sana çatmak istemedim. Ama Sukeyna beni endişelendiriyor. O iyi değil, bunu fark etmedin mi?''
Aboli durakladı. ''Belki...''
''Onun peşinden gideceğim.''
Hal ayağa kalktı, bozuk yoldan bir gece önce yıkandıkları sığ gölcüye gitti. Tam Sukeyana'nın adını sesleneceği sırada duyduğu bir ses onu susturdu. Durup endişeyle etrafı dinledi. Sonra o sesi tekrar duydu. Can acısı ve ıstırap dolu bir sesti bu. Genç adam ilerledi, sonra Balili prensesi gördü. Kadın gölcüğün yanına diz çökmüş, battaniyesini bir yana atmıştı. Cildi ay ışığında cilalı fil dişi gibi parıldıyordu. Mide bulantısı ve can acısından iki büklüm olmuştu. Hal ıstırapla bakarken genç kadın öğürerek kumların üzerine kustu. Hal yokuştan ona doğru koştu ve Sukeyna'nın yanında diz çöktü. Kadın başını kaldırıp çaresizce ona baktı. Boğuk bir sesle "Beni böyle görmemelisin" diye fısıldadı. Sonra dönerek tekrar kustu. Hal kolunu onun çıplak omzuna attı. Balili prenses üşümüş titriyordu. Hal soluk soluğa "Sen hastasın" dedi. "Ah sevgilim, bana neden doğruyu söylemedin? Niçin hasta olduğunu benden sakladın?" Sukiyana elinin tersiyle ağzını sildi. "Peşimden gelmemeliydin. Bunu öğrenmeni istemedim."
"Hastaysan bilmem gerekir. Bana bunu açıklayacak kadar güvenmeliydin."
"Sana yük olmak istemedim. Benim yüzümden yola devam etmeyi geciktirebilirdin." Hal genç kadını kendine çekti.
"Sen bana hiçbir zaman yük olamazsın. Sen benim ciğerlerimdeki hava, damarlarımdaki kansın. Şimdi bana derdinin ne olduğunu açıkça söyle sevgilim."
Sukeyna içini çekti. Yine titriyordu. "Ah Hal, beni bağışla. Henüz bunun olmasını istemiyordum. Önlemek için bildiğim bütün ilaçları içtim."
"Nen var." Hal üzülmüş, aklı karışmıştı. "Lütfen bunu bana söyle."
"Karnımda senin çocuğunu taşıyorum."
Genç adam şaşkın şaşkın Sukeyna'ya baktı. Ne kımıldıyor ne de konuşabiliyordu.
"Neden sesin çıkmıyor Hal? Niçin bana öyle bakıyorsun? Lütfen kızma."
Hal birdenbire Balili prensesi olanca gücüyle göğsüne bastırdı. "Dilimin tutulmasına neden olan öfke değil, sevinç. Aşkımızın uyandırdığı sevinç. Bana söz verdiğin erkek çocuğun sağladığı mutluluk."
Hal o gün yürüyüşteki sırayı değiştirdi. Sukeyna artık sıranın başında onun yanında yürüyecekti. Genç kadının gülerek itiraz etmesine rağmen onun taşıdığı sepeti de aldı. Sukeyna ağırlıktan kurtulduğu için daha rahat yürümeye başladı. Ama genç adam yine de zorlukla geçilecek yerlerde onun elini tuttu. Sukeyna da onu korumanın ve üzerine titremenin Hal'e ne kadar zevk verdiğini fark ederek karşı koymadı.
"Diğerlerine durumu açıklamamalısın" diye mırıldandı. "Yoksa benim yüzümden yürüyüşü yavaşlatmaya kalkabilirler."
Hal sadakatle söz verdi. "Aboli ve koca Daniel kadar güçlü değilsin ama onlara yine de bir şey söylemeyeceğim."
İki sevgili böylece sırlarını sakladılar. El ele yürüyor ve birbirlerine çok belirgin bir mutlulukla gülümsüyorlardı. Bu nedenle Altuğ'da da Aboli'de Sukiyana'nın sırrını keşfettiler. Oysa Zuatine kocasına Halde Zenci'ye hiçbir şey söylememişti. Aboli sanki çocuğun babası kendisiymiş gibi gülümsüyor, Sukiyana'yla özel bir biçimde ilgileniyor, ona özen gösteriyordu. Sabah bile sonunda gruptaki bu yeni ruh halinin nedenini tahmin etti. Grubun geçtiği topraklar artık sık ormanlarla kaplıydı. Ağaçlardan bazıları dev gibiydi. Büyük oklar gibi gökyüzünü deliyorlardı sanki. Hal hayretle, "Kurtarıcımız İsa dünyaya geldiği sırada bu ağaçlar çok yaşlıydı sanırım" diye mırıldanıyordu.
Aboli'nin akıllıca önerileri ve rehberliği sayesinde bu vahşi yerlere daha zahmetsizce uyum sağlamaya başlıyorlardı. Buradaki sürüyle dev hayvana da öyle. Korku artık kaçakların daimi yol arkadaşı değildi. Halle Sukeyna etraflarındaki değişiklik ve güzellikten zevk almayı öğrenmişlerdi. Bir tepenin doruğunda durup bir kartalın kanat çırpmadan yüksekteki rüzgarla kaymasını seyrediyorlardı. Ya da Sukeyna'nın baş parmağı kadar küçücük, madensi ışıltılı bir kuş onlara zevk veriyordu. Kuş bir çiçeğin yukarısında havada duruyor ve hemen hemen gövdesi uzunluğundaki gagasıyla bal özünü içiyordu. Çayırlar hayal gücünü zorlayan acayip hayvanlarla doluydu. Burada da dağların hemen aşağısında rastladıkları o mavi geyik sürüleri, krem, kızıl, kahve ve siyah çizgili zebralar vardı. Çoğu zaman ilerideki ağaçların arasında kara dağlara benzeyen çift boynuzlu gergedanları görüyorlardı. Ama bu ürkütücü hayvanların hemen hemen kör olduklarını öğrenmişlerdi. Gergedanlar burunlarından soluyarak saldırdıkları zaman yoldan çıkıp kısaca yandan dolaşıyor, böylece onlardan kurtuluyorlardı. Ormanın ötesindeki düzlüklerde tarçın rengi küçük ceylanlar vardı. Sayıları o kadar çoktu ki tepelerde duman gibi etrafa yayılıyorlardı. Sağırlarını çikolata rengi yatay çizgiler süslüyordu. Biçimli başlarını da lir biçimi boynuzlar. İnsanlardan ürktüklerinde şaşılacak bir çeviklikle yükseğe sıçrıyorlardı. Her dişinin peşinde küçücük bir yavru vardı. Sukeyna yavruların meme emdiklerini ya da akranlarıyla oynadıklarını gördüğü zaman sevinçle el çırparak bağırıyordu.
Hal sevgiyle onu seyrediyordu. Sukena da bir çocuğu taşıyordu şimdi. Mutluluğunu başka bir türün yavrularıyla paylaşıyor, diğerlerinden sakladığı sırrın zevkini çıkarıyordu. Hal öğle güneşinin açısını hesapladı ve bütün grup onun etrafına toplanarak bulundukları yeri haritada işaretlemesini seyretti. Kalın parşömendeki bir çizgi oluşturan noktalar ağır ağır kıyıdaki girintiye yaklaşıyordu. Hollandalıların haritasında burası Buffalo's Bay diye gösterilmişti. Yani yaban öküzü körfezi.
Gölden ancak 5 fersa uzaktayız. Daha fazla olamaz.
Hal haritadan başını kaldırdı. Aboli de aynı fikirdeydi.
Bu sabah avlanırken ilerideki tepeleri tanıdım. Yüksek yerden kıyıyı belirleyen o alçak bulutları gördüm. Çok yaklaştık.
Hal başını salladı. Artık ihtiyatla ilerlemeliyiz. Martı'nın yiyecek bulmaya çıkmış tayfalarıyla karşılaşmamız tehlikesi var. Burası daimi bir kamp kurmak için elverişli. Su ve odun bol. Doruktan da etrafı iyice görebiliriz. Yarın sabah Aboli ile ben sizi burada bırakacağız. Yola devam edecek ve Martı'nın gerçekten filler gölünde olup olmadığını anlamaya çalışacağız.
Genç adam sabah şafak sökmeden bir saat önce koca Daniel'ı bir kenara çekerek Sukiyena'yı ona emanet ettiğini söyledi.
Onu dikkatle koru Bay Daniel, gözden hiç kaçırma.
Hiç endişelenme kaptan, Sukiyena yanımda güvende olacak.
Hava doğuya giden patikayı görmelerini sağlayacak kadar aydınlanır aydınlanmaz Halle Aboli kamptan ayrıldılar. Sukiyena onlarla biraz yürüdü.
Tanrı sana hız versin Aboli, genç kadın zenciyi kucakladı. Erkeğime göz kulak ol.
Ona dikkat edeceğim. Senin de onun oğluna dikkat ettiğin gibi.
Seni canavar, seni uyanık. Sukiyena zencinin geniş göğsüne neşeyle vurdu. Sen nasıl oluyor da her şeyi öğreniyorsun bilmem. Bu sırrı senden bile sakladığımızı sanıyorduk.
Gülerek hale döndü. O her şeyi biliyor.
O halde mahvolduk. Hal başını salladı. Oğlumuz doğduğu gün bu serseri çocuk kendisininmiş gibi onu elimizden alacak. Bana da yaptığı gibi.
Sukiyena iki arkadaşın arkasından baktı. Halle Aboli duruğa tırmanarak ona el salladılar. Ama onlar gözden kaybolur kaybolmaz genç kadının gülümsemesi söndü. Bir tek damla yaş yanağından kaydı. Kampa dönerken derenin yanında durup yüzünü yıkadı. Kamp yerine girdiği zaman altuğu da parlattığı kılıçtan başını kaldırarak ona gülümsedi. Kardeşinin üzüntüsünün farkında bile değildi. Genç adam hayretle bu vahşi topraklarda aylardan beri zor bir yolculuk yapıyoruz diye düşündü. Ama Sukiyena hala taptaze ve güzel.
Halle Aboli o bölgeye son gelişlerinde gölün yukarısındaki tepelerde avlanmış etrafı incelemişlerdi. Nehrin yatağını da biliyorlardı.
İki arkadaş gölün 1,5 kilometre yukarısında derin bir yara girdiler. Fillerin açtıkları patikadan nehrin daha önce de gördükleri sığ yerine indiler. Göle bu yönden gitmek niyetinde değillerdi.
Aboli genç adamı Martı'nın tayfaları su almaya gelebilirler diye uyardı.
Hal başını sallayarak önden yarın diğer tarafına geçti. Tepelerin arkasından dolaştılar. Orası gölden gözükmüyordu. Tepelerin arka yamaçlarına tırmanıp tam doğruğa erişmeden birkaç adım aşağıda durdular. Hal Katinka ile buluştukları eski resimlerle süslü mağaranın önlerindeki doğruğun hemen aşağısında olduğunu biliyordu. Bunun önündeki raf gibi yerden gölün ötesi, boğazın iki yanındaki sarp kayalar ve daha ilerideki okyanus gözüküyordu.
Aboli genç adama usulca, ''Tam tepede silüetinin belli olmaması için şu ağaçlardan yararlan.'' dedi.
Hal gülümsedi. ''Beni iyi eğittin. Öğrettiklerinin hiçbirini unutmadım.''
Son birkaç metreyi yüzü koyun sürünerek aştı. Aboli de peşindeydi. Ağır ağır aşağıdaki manzara gözlerinin önüne serildi. Genç adam haftalardan beri denizi görememişti. O geniş, sakin maviliği gördüğü zaman kalbi hop etti ve müthiş bir sevinç duydu. Denizde güneydoğu rüzgarının önünde sanki kıratlar koşuşuyordu. Deniz Hal'in bütün yaşamında doğal çevresi olmuş, engin suları çok özlemişti. Genç adam ah bir gemi olsa diye fısıldadı. Tanrım lütfen burada bir gemi olsun. Hal yukarı tırmanırken boğazın girişindeki gri kalelere benzeyen dik kayalar ileride belirdi. Genç adam bir adım daha atmadan durakladı. Gölde hiç gemi olmadığı takdirde düş kırıklığına uğrayacaktı. Kendini bu darbeye hazırlamaya çalışıyordu. Hazard oynayan bir kumarbaz gibi bütün hayatını kaderin atacağı zara bağlamıştı. Kendini zorlayarak yamaçta ağır ağır bir adım daha attı, sonra inledi.
Aboli'nin kolunu yakalayarak tırnaklarını zencinin iri kaslarına batırdı.
Martı diye mırıldandı. Sanki bir şükran duası ediyordu. Ve yalnız değil, yanında güzel bir gemi daha var.
Uzun bir süre ikisi de konuşmadılar. Sonra Aboli, "Onlara söz verdiğin gemiyi buldun," dedi. "O tekneyi ele geçirirsen sonunda gerçek bir kaptan olursun Gondwana."
İlerlemeyi sürdürdüler. Sonra tepenin doruğunda tekrar yüzük oyun yatarak aşağıdaki geniş göle baktılar.
"Hal Martı'nın yanındaki hangi gemi?" diye sordu. "Buradan adını okuyamıyorum."
Aboli kesin bir tavırla, "O bir İngiliz gemisi," dedi. "Başka hiç kimse Mizana Baba Fingos'unu bu biçimde çaprazlamaz."
"Belki de galli o. Burnu meyilli ve borda kavisi de çok çakalı. Bu tür gemileri sadece batı kıyısında yapıyorlar."
"Bu mümkün. Ama kimin olursa olsun bu bir savaş gemisi. Şu toplara bir bak."
Aboli düşünceli bir tavırla konuşuyordu. "Onun sınıfından pek az tekne bu gemiyle başa çıkabilir."
"Bu gemi Martı'dan da mı üstün?" Hal özlemle altın dala bakıyordu.
Aboli başını salladı.
"Onu ele geçirmeye kalkışmamalısın Gondwana. Herhalde bu gemi dürüst bir İngiliz kaptanına ait. O gemiye el sürersen hepimizin adi birer korsana dönüştürürsün. En iyisi Martı'yı ele geçirmeye çalışmalıyız."
İki arkadaş bir saat daha dorukta yattılar. Planlar yapıyorlar. İki gemiyi ve gölün kıyısının yakınındaki ağaçların arasına kurulmuş olan kampı inceliyorlardı. Sonra Hal birdenbire "Tanrım!" diye bağırdı. "Bak işte Akbaba. O alev rengi kabarık saçları nerede olsa tanırım." Sesi nefret ve öfkeyle aşinleşmişti. "Akbaba diğer gemiye gidiyor. Baksana kimseden izin almadan merdivene tırmanıyor. Sanki tekne onunmuş gibi."
Aboli sordu. "Onu karşılayan da kim? Bu yürüyüşü tanıdığıma yemin edebilirim. Güneşte parlayan o kel kafayı da."
"Firkateyindeki Sam Bowles olamaz ama o. Bu işin içinde bir iş var Aboli. Durum çok garip. Neler olduğunu nasıl öğrenebiliriz?"
İki arkadaş gölü seyrederlerken güneş batıda ufka doğru kaymaya başladı. Hal öfkesini kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Babasının korkunç ölümüne neden olan o iki adam aşağıdaydı. Sam Bowles ve Akbaba'ya duyduğu nefret öylesine yoğundu ki duygularının mantığına baskın çıkacağını anladı. İçinden her şeyi bir tarafa bırakarak aşağıya inmek ve o iki alçağın karşısına dikilmek geliyordu. Babasının ızdırap ve ölümünün intikamını almalıydı. Sonra kendi kendine bunun olmasına izin vermemeliydim dedi. Önce Sukeyna'yı ve taşıdığı oğlumu düşünmeliyim.
Aboli koluna dokunarak tepenin aşağısını işaret etti.
Batmakta olan güneşin ışınları ormandaki ağaçların gölgelerinin düştüğü açıyı değiştirmişti. Artık ağaçların arasından kamp yerini daha iyi görebiliyorlardı.
Akbaba oraya hendekler kazdırıyor.
Aboli işin içinden çıkamıyordu. Ama bunu bir plana göre yapmıyor. Etrafı gelişigüzel kazdırıyor.
Ama bütün adamları yerleri kazmakla meşgul.
Akbabanın yine de bir planı olmalı.
Hal birdenbire güldü.
Ah tabii ya, Akbaba o yüzden göle geri döndü. O hala babamın hazinesini arıyor.
Ama hazinenin yerinden çok uzakta.
Aboli de güldü.
Belki de Jiri ile Matesi ona mahsus yanlış bilgi verdiler.
Ah tanrım, tabii o uyanıklar Akbaba'ya oyun oynadılar. Cambrai köle pazarından umduğundan daha fazlasını aldı. Bizimkiler onun karşısında yerlere kapanıp adamı lordum diye çağırırken bir yandan da ona nanik yapıyorlar.
Bu düşünce Hal'i güldürdü, sonra yine ciddileşti. Sence bizimkiler hala aşağıdılar mı? Yoksa Akbaba onları öldürdü mü?
Hayır, Akbaba onların işine yarayacağını düşündüğü sürece hiçbirini öldürmez. Aşağıda kazı sürüyor. Demek ki Akbaba'nın hala umudu var. Bana kalırsa bizimkiler hayattalar.
Onları görmeye çalışmalıyız.
İki arkadaş tepede sessizce bir saat daha yattılar. Sonra Hal deniz çekiliyor dedi. Yabancı geminin kıç yadırmasındaki adı görebiliyorum. Ama okumak zor.
Geminin adı Altın Kuğu mu acaba? Yoksa Altın Geyik mi?
Hayır sanmıyorum.
Ah evet, geminin adı Altın Dal.
Aboli mırıldandı.
İyi bir gemi için güzel bir at.
Sonra heyecanla ağaçların arasındaki hendeklerle kuyuları işaret etti.
Şu hendekten siyah adamlar çıkıyor, üç kişiler. Şu Jiri mi? Senin gözlerin benimkilerden daha keskin.
Tanrım, o gerçekten Jiri. Matesi ile Kimatti de peşinde.
Onları suyun kıyısına yakın bir kulübeye götürüyorlar. Herhalde geceleri bizimkileri oraya kapatıyorlar.
Aboli, onlarla konuşmalıyız. Karanlık basar basmaz aşağı inip onların kulübelerine yaklaşmaya çalışacağız. Bu akşam ay ne zaman doğacak?
Aboli gece yarısından bir saat sonra diye yanıt verdi.
Ama senin gitmene razı olacak değilim. Sukeyna'ya söz verdim. Ayrıca beyaz derim bir ayna gibi parlıyor. Ben gideceğim.
40. ayrılım sonu. Sayfa 514.